Ayrım 4.
Arıcık birkaç sardunya çiçeğini daha gezdi, eşek arısının yanına uçtu. Eşek arısı doydun mu diye sordu. Arıcık ona doymadım, üzerinde hiç bal yok demedi. Sonra eşek arısı bal arısının kentte hiçbir şeyi beğenmediğini sanırdı. Doydum, öyleyse yola çıkalım. Ah işte o an gelmişti, arıcık kovanına doğru uçacaktı. Eşek arısı seviniyor musun bal arısı kardeş diye sorunca evet dedi bal arısı. Ama senden ayrılacağım için üzülüyorum. Söz ver bana. Bir gün mutlaka ormana geleceksin. Beni bulacaksın, değil mi? Eşek arısı, geleceğim ama buradan iyice bunalınca dedi. Şimdilik bilmem ki ne diyeyim. Ben buranın çöplüğüne alışmışım. Arıcık, yo söz ver dedi. Geleceksin değil mi? Eşek arısı başını salladı. Uzakta yerde upuzun ayna gibi bir şey parlıyordu. Gittikçe bu parlak ayna gibi şeye yaklaşıyorlardı. Eşek arısı arıcı uyardı. Bu parlayan şey ırmak. Ama çok dikkatli ol. Çok az soluk almaya çalış. Ben alışkınım ama sen değilsin. Bir süre bu kokunun üzerinden uçacaksın. Arıcık duyumsayıverdi birden kokuyu. Bö dedi. Soluk alma diye uyardı eşek arısı. Arıcık soluk soluğa bu da ne diye sordu. Eşek arısı yanıtladı. Tabakhaneler. Yani deri fabrikaları. Fabrikalar tüm artıkları ırmağa akıttıkları için pis kokuyor. Arıcık duyargasıyla aşağıdaki apak badanalı evleri gösteriyordu. İnsanlar diyordu. Onlar nasıl yaşıyorlar? Eşek arısı yanıtladı. Ne yapsınlar? Başka evleri yok ki. Arıcık yaşamının geri kalan bölümünde bundan daha fena bir koku duyacağına inanmıyordu. Bu uçuş biraz daha uzun sürse mutlaka kokudan düşer bayılırdı. O fabrika artık kokularına değil, nergisin, sümbülün, menekşenin, gelinciklerin kokusuna alışmıştı. Ah şu ayna gibi şey bitiverse, arıcık soluk almaya çalışıyor. Üf, koku fena. Bu koku uçu uça kovanına dek üzerinden çıkar gider mi acaba? Yoksa üzerinde mi kalır? O zaman onu kovana hiç sokmazlar. Sokmak değil, kovanın yanına yöresine bile yaklaştırmazlardı. O kovana girebilmek için çiçek çiçek kokmak gerekti. Deri deri değil. Üstelik kokmuş deri. Oh, ırmak yavaş yavaş gümüş renginden kurtularak suyun rengini almıştı. Pis koku çok gerilerde kalmıştı. Güneş daha parlak görünüyordu. Eşek arısı, artık ben geri döneyim dedi. İstersen şu ilerideki ağacın üzerinde vedalaşalım. Rüzgardan yana yatmış söğüt ağacının çıplak bir dalına kondular. Arıcık o sevinçle, o heyecanla eşek arısına ne diyeceğini bilemiyordu. Öyle ya. Kenti istemeyerek uçtuğunda eşek arısına rastlamayabilirdi. O zaman o çöplük de ölürdü. Yaşamını eşek arısına borçluydu. Onun için nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Durup durup çok sağ ol eşek arısı kardeş diyordu. Birbirlerine sarıldılar. İkisi de deri deri koktukları için fena kokunun ayırdına varmadılar. Eşek arısı ikimiz aynı anda uçalım dedi. Sen bu yana ben bu yana. Arıcık ah yine o kokunun içine dedi. Hep benim yüzümden. Eşek arısı güldü. Sanki çöplük çok mu güzel kokuyor dedi. Son bir kez daha sarıldılar ve uçmaya başladılar. Eşek arısı uzaktan bağırdı. Hep bu ırmağı izle. Mutlaka ileride derenizi bulursun. Sonra pınarınızı. Bal arısı olur izlerim diye yanıtladı. Kentin ne kokusu vardı artık ne de gürültüsü. Altındaki ırmak kıvrım kıvrım akıyordu. Bazı yerlerinde öbek öbek ağaçlar vardı. Arıcık bu ağaçların arasında bir çiçeğe rastlarım diye bakıyordu ama yoktu. Canı bir kır çiçeği istiyordu ki şöyle iri bir lale, bir gelin çiçeği hangisi olursa. Ah o da neyse. Çiçekler yumağı, hiç görmediği, hiç bilmediği çiçekler. Kokusu yanına dek geliyordu. Nasıl çiçek bunlar böyle? Yoksa nilüfer mi? Yoksa büyüklerinin söylediği o sazlık çiçeklerinden mi? Ne olursa olsun arıcık çok acıkmıştı. Uçuverdi çiçeklerin üzerine. Konuverdi bir aktopun üzerine. Ah ırmağın yosun kokusu sinmiş aktopların üzerine. Ama lavanta lavanta kokuyor. Bir de tatlı ki özleri. Bir de ballı ki. Arıcık işte bal dedi çiçeği gösterdi. İşte su dedi ırmağı gösterdi. İstediğim denli yerim, istediğim denli su içerim. Ondan sonra yoluma devam ederim. Mis kokulu aktopların birinden kalktı, ötekine kondu. Sonra ırmağın kıyısından kana kana su içti. Gerçi kendi pınarlarının suyuna hiç benzemiyordu ama Aktoplar çok susatmıştı. Tekrar uçtuğunda çok güçlüydü. 3 gündür ilk kez bir kır çiçeğinin özünü emiyordum. Tatlı bir serinlik vardı. Buz rengi bulutlar ırmağın üstünden bir yerlere doğru gidiyorlardı. Kül rengi ırmak kuşları ak bulutların içinde benek benek görünüyorlardı. Arıcığın burnuna çok güzel kokular geliyordu. Kim bilir, belki de ormanın kokusu dere sularından aka aka gelmiş ırmağın suyuna karışmıştı. Şimdi ırmak suyu daha parlamış, pırıl pırıl ayna gibiydi. Ayna ileride ikiye ayrılıyordu. İncecik bir ayna bulutların geldiği yöne ayrılıyordu. Arıcık heyecanlandı. Yoksa, evet yoksa. Evet evet, yaklaşınca anladı. Bir dereydi ince gözüken aynacık. Ama kendi dereleri miydi? Şimdi bu dereyi izlese acaba ormanına, kovanına varabilecek miydi? Derenin ırmağa karıştığı yerde ufak bir adacık vardı. Bal arısı indi. Önce çıplak bir kayanın üzerine kondu. Sonra taştan taşa uçarak kıyıya vardı. Irmağın suyu burada daha soğuktu. Tadı daha güzeldi. Kıyıda ufacık ufacık mine çiçekleri vardı. O denli ufaktı ki mineler, arıcık bunların üzerine konamıyordu. Şöyle azıcık ballarından aldı. Ama kaç tanesini yaladı, ancak bir lokmacık bal oldu. Bu mine çiçeklerinden kendi beş oluklarının orada da vardı. Yoksa bu dere beş oluk çeşmesinin olduğu yerden mi geçiyordu? Bal arısı yeniden az önceki çıplak kayanın üzerine kondu. Oradan uzaklara baktım. Ah, bulutlar kendi ormanının bulutlarına benziyordu. Havası benziyordu. Kokusu benziyordu. Ama ya kendi deresi değilse? Ormanın yanından geçmiyorsa? Sonra gider gider bu kez bu derenin sonunda yeterdi. Kovansız ne yapabilirdi? Kovan onun eviydi. Hem tüm arkadaşları o kovanın içindeydi. Bir yığın arıydılar ama arıcık hepsini tanıyordu. Zaten aynı kovandan olanlar birbirlerini kokularından tanırlardı. Arıcık düşündü. Şimdi ben nasıl kokuyorum acaba? Şuradan bir arkadaşım geçse, beni kokumdan tanısa, nerelerdeydin dese, alsa beni ardına, uça uça kovanımıza götürse. Düş kuracak zaman değildi. Şimdi çok iyi düşünmesi gerekti. Bu dereyi mi izleyip gidecek, yoksa ırmağı mı izleyecekti? Güneşe baktı, öyle sonu olmuştu. Yanlış yol izlerse yine bu gece dışarıda kalacaktı. Artık içtiği sular, çiçeklerden aldığı ballar hoşuna gidiyordu. Sabahtan beri uça uça dağlara, yaylalara kavuşmuştu ama ah, bir de yuvasına kavuşsaydı, öyle mutlu olacaktı ki. Bir ırmağa bakıyordu, bir incecik uzayıp giden, yanları ağaçlarla yemyeşil bir şerit oluşmuş dereye. Sonunda kararını verdi. Irmağı değil, dereyi izleyecekti. Çünkü derenin suyu soğuktu. Dereye ayaklarını şöyle bir batırmış, anlamıştı. Ancak beş oluğun suyu bu denli soğuk olabilirdi. İnandı. Bu derenin suyu mutlaka beş oluktan geliyordu. Derenin üzerinde uçmaya başladı. Bir de türkü söylüyordu. Türküsünün adını kendisi koymuştu. Vız vız türküsü. Uç arıcık uç, vız vız. Koş arıcık koş, vız vız. Az kaldı kovanına, vız vız. Kavuşuyorsun yuvana, vız vız. Beş oluğu uzaktan görse tanırdı. Yanında iki koca çınar vardı. Arkasında kocaman bir kayalık. Kayalıktaki top çamlar çınarlara el sallıyor gibi, el sallarken top olup yuvarlanacaklarmış gibi. Sonra ak bulutlar kayalığın ardında. Bir düzlüğe vardı. Yoksa yanlış yolda mı? Yemyeşil bir alan. Sanki burada kayaları, dağları birisi un ufak etmiş gibiydi. Dereleri üzerinde böyle bir yer var mıydı? Kendi kendine, bilmiyorsun ki, hiç buralara gelmedin ki dedi. Sonra ilerideki tepeye baktı. Tepenin bir yanı karanlıktı. Parlak yüzündeki yemyeşil ağaçlar boncuk parlaklığındaydılar. Ve ağaçların arasından başka bir parlaklık ip gibi aşağıya uzanıyordu. Arıcık anlayıverdi. O parlaklık suydu. Sesini duyuyordu. Çalıtısı buraya dek geliyordu. Birden durdu. Öyle ya, yoksa dedelerinin anlattığı çağlayan bu muydu? Anımsıyordu. Uyuyakalıp da karanlıkta yol almaya çalıştığı zaman böyle bir su sesi duymuştu. Bu mutlaka o çağlayan olmalıydı. Su öyle yüksekten dökülürmüş ki arılar şöyle birazcık yanına yaklaşsalar uçan suyla kanatları ıslanır, kurumadan asla uçamazlarmış. Çağlayana doğru uçtu. ama Çağlayan'ın yanına yaklaşmak istemiyordu. Kanatlarının ıslanmasından korkuyordu. Yaklaştıkça Çağlayan'ın sesi çoğalıyordu. Suyun şırıltısı her yanı kaplamıştı. Ne kuş sesi ne ağaç şırtısı duyuluyordu. Salt su sesi tüm vadiyi kaplamıştı. Kim bilir bu Çağlayan'ın yöresinde ne ballı çiçekler vardı. Ama yaklaşmak olası mı? Bulunduğu yerde de çiçekler vardı. Hem de mor doğan, hem de kınalı top. Bunlar bildiği çiçeklerdi. Kovanının yöresindeki, ormanının yöresindeki çiçeklerdi. Yoksa bu Çağlayan gerçekten dedelerinin anlattığı Çağlayan mıydı? Eğer öyleyse ormana çok yaklaşmıştı. Ama orman hangi yöndeydi? Şimdi nereye uçmalıydı? Çağlayan'ın arkasındaki karanlık dağlara mı? Yoksa güneşin battığı yöne mi? Bilmiyordu. Yine çok yorulmuştu. Bacaklarında hiç güç kalmamıştı. Birazcık mor doğanın balından emdi, biraz da kınalı toptan. Gelin çiçeğin üzerine konunca çok sevindi. Bu çiçek de kendi yöresinin çiçeğiydi. Kim bilir, belki de ormanına, kovanına çok yaklaşmıştı ama onun haberi yoktu. Peki beş oluk neredeydi? Şu dağın ardında mı? Niçin buralarda hiç bal arısı yok? Anladı niçin hiç bal arısının olmadığını ama pahalı anladı. Ne olduğunu bilemedi. Birden kanatları ıslanıverdi, sırılsıklam oldu. Ah dedi, bu su. Suç rüzgardaydı. Birden yön değiştirmiş, Çağlayan'ın fıskiye gibi uçuşan sularını önüne katıp aracığın üzerine getirmişti. Bal arısı kanatlarını açtı kapadı. Hayır, ıslanmıştı, sırılsıklamdı. Bir top gibi yere düştü. Her yanı su içindeydi. Güçlükle yürüdü. O yorgunluktan sonra bu buz gibi suyla banyo yapmak hiç de hoş olmamıştı. Suyun soğukluğu önemli değildi. Artık kanatlarının kuruması için bir hayli bekleyecekti. Belki de yarın sabahı, güneşin doğmasını. Bir kayanın dibine giriverdi. Sudan kurtuldu. Ama başını dışarı çıkardığı anda yeniden sırılsıklam oluyordu. Rüzgarın yön değiştirmesini çok bekledi. Rüzgar yön değiştirdiğinde karanlık olmuştu. Ama karanlık da olsa rüzgarın yeniden yön değiştirmesinden korkan arıcık ıslak kanatlarıyla kayanın altından çıktı. Islak kayaların üzerinden yürüyerek Çağlayan'ın olduğu yerden uzaklaşmaya çalışıyordu. Çok zor oluyordu. Ama bir kez daha kanatlarının ıslanmasını istemiyordu. Neden yürüdü bilmiyordu. Altındaki ıslaklık yok olmuştu. Ancak ondan sonra durdu. Ne kanatlarında güç vardı ne de bacaklarında. Her yanı titriyordu. İlk kez içine büyük bir korku düştü. Çok üşüdüm, hastalandım. Galiba burada kalacağım. Artık kovanına gidemeyeceğim. Bir göbekli papatyayı kokusundan tanıdı. Sapından tırmanmaya başladı. Ancak onun taç yapraklarının arasına girerse, orada biraz uyursa kendine gelebilirdi. Papatyanın iri sarı göbeğine başını koydu. Yıldızlara baktı. Tüm yıldızlar pırıl pırıldı. Hele samanyolu, sanki papatya tarlasıydı. Ama sarı göbeksiz papatya tarlası. Çok yakından ağlar gibi öten kara kuşun sesi geliyordu. İcak, icak diye. Uyudu. Düşünde bir ağacın tepesindeydi. Ağaç salıncak gibi bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Uyandı. Gerçekten sallanıyordu. Sert bir rüzgar çıkmıştı. O uyurken kanatlarını kurutmuştu. Arıcık kanatlarını oynattı. Vız vız kupkuru olmuştu. Çok sevindi. Sevinmesiyle birlikte hoplaması bir oldu. Ah keşke ayaklarını hiç kaldırmasaymış papatyanın üzerinden. Bir anda kendini deli rüzgarın önünde buluverdi. Rüzgar öyle sert esiyordu ki kendinin uçması hiç kalırdı bunun yanında. Bir dala bir kayaya tutunmak çok istedi. Ama karanlıkta gözüne kaya ne dal görebiliyordu. Ne de gücü vardı artık kayaya dala tutunacak. Rüzgarın önünde ufacık bir yaprak gibi uçup duruyordu. Bazen ayağı bir kayaya çarpıyor, bazen başı bir yaprağı sıyırıp geçiyordu. Hiçbir yere acımıyordu. Tek korkusu rüzgar onu alıp yine kente götürmesinde. Onca emeği boşa giderdi. Hem artık eşek arısını bir kez daha nerede bulabilirdi? Nedenle uçtu rüzgarın önünde, nereden nereye geldi hiç bilmiyordu. Yalnız uykusuz, bitkin ve gövdesinin her yanından ağrıdığını duyumsuyordu. Gözlerini açamıyordu. Başını kaldırmak, şöyle yöresine bakmak, karanlıkta bir şeyler görmek istiyordu ama sanki başının üzerinde kocaman bir taş vardı. O kaldırmak istedikçe taş engel oluyordu. Ayakları, boynu, kanadı her yanı acılar içindeydi. Uçmak değil artık, kanadını oynatmak bile ona güç geliyordu. Uyumuştu. Yo yo, bayılmıştı. Hem de nerede? O kulübenin hemen yakınındaki ardıç ağacının dibinde. İki çocuk sabah uyanınca iplerini alıp ağacın altına gelmişlerdi. İpin bir ucunu dala atıp geçirdikten sonra alttan bir düğüm atmışlar, kendilerine salıncak yapmışlardı. Ellerinde de tandır ekmekleri vardı. Anneleri tandır ekmeğinin arasını yarmış, içine torba yoğurdu koymuş, sonra bolca kırmızı toz biber ekmişti. Çocuklar bir sen bir ben diyorlar, sırayla salıncağa biniyorlar. Arada bir kara tandır ekmeğinden ısırıyorlardı. Ama arıcık bu sesleri de çocukları da hep düş sanıyordu. Olamaz, bu düş diyordu. Ben düş görüyorum. Bu sesler o benim kovanıma yakın yerdeki kulübede oturan çocukların sesleri olamaz. Ah, bir gözünü açabilse, bir görebilse. Ama açamıyordu. Yorgunluktan, acıdan gözleri açılmıyordu. Bir de o denli susamıştı ki. Ama su içmek için bile gücü yoktu. Çocuklardan kız olanı arıcığı yerde gördü. Bak abi, burada bir bal arısı var dedi. Abi kardeşinin yanına geldi. Gösterdiği yere baktı. Yerde yatan bal arısını gördü. Bir çöp aldı, dürttü. Ah, arıcığın tam karnının üzerine bastırmıştı. Arıcık ayaklarını oynattı. Kız bağırdı. Ölmemiş abi, ölmemiş abi, yaşıyor. Abi, hadi kovanlar az ileride. Götürelim, oraya bırakalım. Öteki arılar onu kovanlarına taşırlar dedi. Abi çöp parçasıyla arıcığı bir taşın üzerine koydu. Sonra iki kardeş ekmeklerini ısıra ısıra kovanların bulunduğu yere doğru yürümeye başladılar. Ah, arıcık bir inanabilse. Yok canım, yok hayır, bu düş. Ben düş görüyorum diyor, başka bir şey demiyordu. Kız arıcık susamıştır diyerek koştuğu elini pınarda ıslattı geldi. Sonra bu ıslaklığı damla damla taşın üzerine döktü. Ama hiçbir damlanın arıcığın üzerine gelmemesine özen gösterdi. Arıcık o ufacık şapırdadan anladı. Su damlacığı çok yakınındaydı. Ama nerede? Bir gözünü açabilse hem suyu görecekti hem de bunun düş olmadığını, gerçek olduğunu anlayacaktı. Çok zorladı kendini. Gözlerini yavaş yavaş açtı. Ah tamam, o iki kardeş. O kulübede yaşayan iki kardeş. Düş değildi. Kız bağırdı. Bak bak, bal arısı başını oynatıyor abi. Suyu görünce canlandı dedi abi. Arıcık bir yudumcuk su içti. O kokusunu duyuverdi yöresinin. Bir yudumcuk daha içti. O ormanını görüverdi yöresinin. Bir yudumcuk daha içti. Oh, bu kez çocukları yakından tanıdı. Kovanını gördü. Bacaklarına güç geldi. Kanatlarını çırptı. Vızladı. Uçmaya çalıştı. Kız uçacak abi diye bağırdı. Abi de uç uç arıcık uç diye bağırınca bal arısı daha çok güç verdi bacaklarına. Vız diye kızın elindeki taş parçasından havalandı. İşte yaklaşıyor artık kovanına. İşte şurası. Çağlayan da yıkanmış, kentin pis kokusunu üzerinden atmış. Gece papatyanın içinde uyumuş, çiçek kokusunu almış. Kanatları çok güçlü değil ama kardeşlerininki gibi parlak. Şimdi konacak bir kovanın önüne. Hop, kondu. Kovan vız vız vızladı. Vız vız. Neredeydin diyenler, biz seni yittin sandık diyenler, bir deri bir kemik kalmışsın diyenler. Yöresini alıverdi kardeşleri. Kimi nergis balı tıktı ağzına arıcığın, kimi sümbül balı. Sonra bir bir öptüler geri gelen kardeşlerini. Kitabın sonu.